Ayrım 3.
Sayfa 29. Başkentte ise olayların gelişim çizgisi ayrı değişikti. Şemsi Paşa'nın öldürülmesi ve Anadolu'dan gönderilen birliklerin isyanı bastırmayı reddetmeleri üzerine sarayın morali oldukça bozulmuş, izlenmekte olan baskı politikasının yerine bir uzlaşma politikasına geçme kararı alınmıştı. Bu politika değiştirme kararı alışılageldiği gibi sadrazamın değiştirilmesi biçiminde ortaya çıktı. Ancak bu kez sadrazamla birlikte Harbiye Nazırı da değişiyordu. 22 Temmuz'da Ferit Paşa ile Rıza Paşa makamlarını Sait Paşa ile Ömer Rüştü Paşa'ya bıraktılar. Ömer Rüştü'nün serasker değil, Harbiye Nazırı olarak atanması Abdülhamit'in kendi isteğiyle yeni bir yönetim biçimi getirdiği kanısını uyandırmak içindi. Dipnot, Sait Paşa'nın sadrazamlı atandığını bildiren Hatt-ı Hümayun, Sabah gazetesi 23 Temmuz 1908. Ayrıca bakınız Uzun Çarşılı, Belleten, Cilt 20'ye 77-1950, sayfa 136-138. Cevat aynı yerde. Böylelikle padişah karşı tarafın isteklerini kabul ederken küçük düşmemiş olacak, şimdiye kadar meydana gelmiş çatışmaların suçu Ferit Paşa'ya yüklenebilecekti. Abdülhamit geri getirilir getirilmez meşrutiyete sahip çıkarak Mithat Paşa'nın oğluna 1876 meşrutiyetinin vatanın ve milletin iyiliği için ilan edildiğini ancak vatan hainlerinin meşrutiyeti kaldırarak kendisine ihanet ettiklerini söylüyordu. Dipnot, Mithat, Hatıralarım, sayfa 197. 23 Temmuz gecesi sarayda tartışmalar sürüp gitti. Makedonya'dan gelen ve meşrutiyetin ilan edildiğini bildiren telgrafların okunmasına devam edildi. Bir olup bittiğiyle karşılaşan padişah isyancıların isteklerini kabul etmeye karar vererek bunu Hilmi Paşa'ya bildirdi. Aynı gün İstanbul'da yayınlanan bir iradeyle 1876 Anayasası Osmanlı İmparatorluğu'na geri getiriliyor ve yeni bir çağ başlıyordu. İkinci bölüm. Meşrutiyet İdaresi ve 1909 Karşı Devrimi. 23-24 Temmuz 1908'de meşrutiyetin yeniden ilan edilmesi, İttihat ve Terakki Cemiyeti için beklenmedik bir başarıydı. Dipnot, meşrutiyeti ilan eden ve Millet Meclisi'ni toplantıya çağıran iradenin metni, A.S. Gözübüyük ve Sunaki ile Türk Anayasa Metinleri 1957 sayfa 59-60, Sabah Gazetesi 25 Temmuz 1908. Hüseyin Cahit Yalçın, Talat Paşa 1943 sayfa 16, ayrıca Alfredo Bilinski, The Turkish Revolution, The 19th Century, Cilt 64, 1908 sayfa 353. Abdülhamit'in meşrutiyeti geri getirmesi herkesi ve bu arada çabalarının bu kadar çabuk meyve vermesini beklemeyen Jön Türklerin ileri gelenlerini hayli şaşırttı. Ancak padişahın birdenbire direnmekten vazgeçip teslim olmaya karar vermesi, gerek ülkeyi gerekse bürokrat kadroyu büyük bir kargaşalığa düşürmüştü. Dipnot, Ali Fuat Türk geldi, görüp işittikleri 1951, sayfa 1-4, Yalçın, Talat Paşa, sayfa 16-17. Hükümetin morali bozulmuş, bürokratik mekanizma hemen hemen tümüyle çalışamaz hale gelmişti. Nüfuz ve güçlerinin sınırını kestiremeyen kabine üyeleri bütün inisiyatiflerini kaybetmişlerdi. Dipnot, Türk geldi, aynı eser, sayfa 2-3, Yalçın, aynı eser, sayfa 18. Özgürlüğün ne anlama geldiğini bilmeyen halk ise bunca yıldır işleyen kanun ve nizam müesseselerinin yıkıldığını düşünmekteydi. Ve uzun süredir uğradığı haksızlıkları göz önüne alarak bundan böyle kendi sorunlarını kendisi çözmeye karar vermişti. Trabzonlular valilerine işten el çektirilmesini aksi halde onu zorla makamından indireceklerini söylüyorlardı. Halkın isteğini reddettiğinde çıkacak olaylardan çekinen Dahiliye Nazırı Memduh Paşa valinin işine son verdi. Konya ve Bursa'da Abdülhamit'in hafiyeleri hapsedilmekte, kovulmakta, rüşvetçi, yetersiz memurların listeleri valilere sunulmakta, işten atılmaları istenmekteydi. İnisiyatifi ele alanlar genellikle Abdülhamit'in uzak köşelere sürdüğü politikacılardı. Dipnot, Türk geldi, aynı eser, sayfa 4. Gilbertson'dan H.C.I. Ayres'ı, Bursa 28 Temmuz 1908 ve konsolos yardımcısı Duke Wheeler'den Barclay'e, Konya 27 Temmuz 1908 tarihli yazılar. Öğrenciler arasında disiplinin bozulmasıyla ilgili olarak bakınız Kenan Akyüz, Tevfik Fikret 1947 sayfa 89-90. Bunlardan bazıları iddiaçı dernekler kurup sürgün bulundukları eyaletleri meclise temsil etmekteydiler. Başkentte ise eski rejimin mensuplarını cezalandırmaya karar vermiş olan halkı kontrol altına alabilecek güçte bir otorite yoktu. Bu durumda kısa sürede bir otorite kurulması ülkenin anarşiye sürüklenmesi olasılığı oldukça büyüktü. Yeterli otorite ve saygınlığa sahip biricik unsur İttihat ve Terakki'ydi. Cemiyet devrimden hemen sonra saray çevresindeki grubu ve Abdülhamit'in casusluk ağını ortadan kaldırmak için harekete geçmişti. Dipnot, Mithat Şükrü Bleda bir canlı tarih konuşuyor. Resimli tarih mecmuası Haziran 1953 sayfa 3392 ve uzun çarşılı belleten cilt 20'ye 77 1956 sayfa 172-174. Saray hafiyelerinin sona erdiğini bildiren iradenin metnini vermektedirler. Barclay'den Gray'e İstanbul 29 Temmuz 1908 tarih ve gizli telgraf 199 sayılı yazı. 544 no'lu dosya meşrutiyetin ilk günlerine ait ayrıntılı raporlarla doludur. Padişah ise Sadrazam Said Paşa'nın önerisine uyarak bütün siyasi suçlar ve sürgünler için genel af ilan etti. Kısa sürede cemiyet kadrodaki yozlaşmış memurları ayıklayıp yerlerine daha açık görüşlü adamlar getirmeyi başarmıştı. Durum cemiyetin isterse hemen iktidara gelebileceğini göstermekteydi. Padişahın geleneksel otoritesi yıkılırken İttihat ve Terakki'nin hem gizli cemiyetlere özgü bir mistiği vardı hem de devrimi başarıyla sonuçlandırmasına ötürü saygınlığı artmıştı. Ama cemiyet bunu yapmadı. İktidarı iş başında bulunan kabineye bırakarak elindeki gücü yalnızca gerektiğinde kullanan anayasayı korumakla görevli bir denetleyici komite olarak kenara çekildi. Cemiyeti eleştirenler onu hükümetin işlerine karışmak, sorumluluğu üzerine almadan gücünü kullanmakla suçlarlar. Dipnot, Kamil Paşa ile yapılan ve 18 Şubat 1909 tarihli Noia Ferraia Presse'de yayınlanan röportaj, Fortnight Review. Sayfa 397-390. Ayrıca bakınız Yalçın aynı eser sayfa 20. Bleda resimli tarih mecmuası sayfa 2392. Bu suçlama gerçek payı taşısa da cemiyetin niye böyle davrandığını açıklamaya yeterli değildir. Bu davranışın nedenini Jön Türklerin toplumsal geçmişlerine ve temelde tutucu olan yapılarında aramak doğru olur. Jön Türklerin çoğunluğunu toplumsal bir değişiklik yapmak istemeyen tutucu bir kitle meydana getirmekteydi. 1908 hükümet darbesi devrimci bir hareket olarak nitelenemez çünkü değildi. Amaç 32 yıl önce kabul ettirilmiş olan bir anayasayı geri getirmek ve bu yoldan devleti kurtarmaktı. Hareketin devrimci yönü daha sonraları uygulanan siyasetin başarısızlığı sonucu girişilen islahat ve bu islahatın yol açtığı toplumsal değişiklikle ortaya çıkmıştır. Dipnot, Bleda aynı yerde Yalçın 1908 inkilabı inkilapçı değildi. Yakın tarihimiz cilt 2 19 sayfa 179-180, Lewis aynı eser sayfa 208 ve sonrası ve A.H. Mithat aynı eser sayfa 229-233. İttihat ve Terakki 19. yüzyıl islahat hareketlerinin ve özellikle genç Osmanlıların çizgisinin bir uzantısıdır. İttihatçılar da genç Osmanlılar gibi yalnızca imparatorluğun nasıl kurtarılacağı sorunuyla ilgilenmiştir. Dipnot, genç Osmanlılar üzerine yapılan en iyi araştırma Şerif Mardin'in The Genesis of Young Ottoman Thought 1962 adlı eseridir. Bu konuda ayrıca bakınız Ramsor, Young Turks ve Tunaya Partiler sayfa 89-157. Dipnot, Tunaya aynı eser sayfa 167-174'te bu devlet nasıl kurtarılır sorusuna verilen cevapları kısaca incelenmektedir. Ayrıca bakınız Lewis, Emergence sayfa 208-209. Temelde Jön Türkler 1860-1870 yıllarında genç Osmanlıların getirdikleri çözüm yolundan başka bir yol bulmuş değillerdi. Bu da meşruti bir hükümet kurarak padişahın yetkisini kısıtlamak ve azınlıklara yasa önünde eşitlik tanıyarak onların isteklerini yerine getirmekti. Dipnot, Jön Türkler imparatorluğu meydana getiren çeşitli unsurların şikayetlerini kötü idare, baskı ve özgürlük olmamasına ileri geldiğini düşünüyorlar. Bu hoşnutsuzluğun nedenleri anayasa ve parlamenter rejimle ortadan kaldırılınca Türk milletinin kurtulacağını sanıyorlardı. Bu toy saf olarak nitelenecek bir mantıktı. Yalçın Talat Paşa sayfa 14. Yalçın şu sonuca varmaktadır. Hayatlarında bir kere olsun bir meclis nasıl toplanır, neler tartışır görmemişlerdi. Ama anayasa ve meclise bir muskaya inanır gibi gizliden gizliye inanıyorlardı. Toplumsal açıdan bakıldığında genç Osmanlılar padişaha meşrutiyeti kabul ettirdikleri anda iktidara gelme olanağına sahip olmuşlardı. Emir vermek ve devlet idare etmek üzere yetiştirilmiş yönetici bir seçkin zümreye mensupturlar. Dipnot, Lewis aynı eser sayfa 201, Mardin Genesis genç Osmanlı'nın toplumsal geçmişlerini incelemektedir. Ayrıca bakınız Mardin'in yazısı Middle East Journal, cilt 14, 1962 sayfa 169-192. Jön Türkler genç Osmanlılarla aynı toplumsal değerleri paylaşmakla birlikte toplumda aynı yere sahip değildiler. Abdülhamit'in baskı rejimi sırasında islahat hareketinin tabanı çok daha genişlemişti. Bunun nedeni Abdülhamit'in kendisinin giriştiği bir takım islahatlardı. Genç Osmanlıların devlet kurumunun mensupları ve ürünleri olmalarına karşılık, Jön Türkler yeni kurulan devlet okullarındaki müderrisler, Batı hukuku okumuş avukatlar, gazeteciler, küçük memurlar, bürokratlar ve Batılı anlayışa uygun harp okullarındaki ikinci derecedeki görevler gibi yeni yeni oluşan meslek gruplarına mensuptular. Bunların çoğu devlet okullarına gitmiş ancak öğrenimini tamamlamamıştı. İyi öğrenim görmüş olanların ise devlet yönetimi konusunda deneyimleri yoktu. Aralarında tek bir deneyimli devlet adamı bulunmuyordu. Yönetici sınıftan olan genç Osmanlılar devleti yönetme hakkı kendilerine verilse imparatorluğu kurtarabileceklerine inanmışlardı. Onlardan bir kuşak sonra gelen Jön Türkler ise kendilerini yönetici olarak yetenekli görmüyorlardı. Dolayısıyla hiçbir zaman yüksek idari makamları ele geçirmeyi düşünmediler. Ayrıca Jön Türkler içinde bulundukları toplumsal ortamın ne denli tutucu olduğunun da farkındaydılar. İttihat ve Terakki'nin İstanbul mebuslarından gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın cemiyetin bu konudaki endişelerini şöyle anlatır. Rütbesiz, nişansız, şan ve şöhretsiz bir gencin vezaret ünvanıyla sadrazamlığa çıkmasını bu memleketin hafsalası almazdı. Hükümetin başına çıkmayı onların zihinleri almadığı gibi memleketin de hazmedebilmesi imkansızdı. 1908 Temmuz'unda İttihat ve Terakki Cemiyeti bir posta başkatibi olan Talat Efendi'yi sadrazam ilan edemezdi. Buna şartlar ve haller imkan vermezdi. Eğer böyle bir şey olsaydı memlekette muhakkak anarşi çıkardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti mensupları da bunu fark etmişler ve yüksek makamlara geçmeye kalkışmamışlardı. Dipnot: Yalçın, aynı eser, sayfa 34-35. Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupa'dakine benzer bir toplumsal sınıf yapısı bulunmadığından, siyasal yaşamdaki itici güçlerin din ve ırk olduğu kabul edilir. Bu varsayım Osmanlı tarihinin daha önceki dönemleri için geçerli olmakla birlikte, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlangıcında ortaya çıkan toplumsal değişiklikler yüzünden eski geçerliliğini yitirmiştir. Şu halde Jön Türkler dönemi üzerine yapılan araştırmalarda toplumsal sorunların yeterince önemsenmediğini, hatta tümüyle bir yana bırakıldığını ve toplumsal çatışmaların dinsel ve ırksal semboller altında gizli kaldığını söyleyebiliriz. Gene de bütün gözlemciler bu yanlışlığa düşmemişlerdir. 24 Ağustos 1908 tarihli Times'ta gazetenin İstanbul muhabiri, Avrupa'daki toplumsal sınıf yapısının Osmanlı toplumuna uygulanamayacağını kabul etmekle birlikte, Jön Türk hareketini genel çizgileriyle bir orta sınıf, burjuvazi hareketi olarak nitelemekteydi. Yüksek makamlardaki idarecilerin çoğu harekete karşıydılar, alt kademe ise kayıtsızdı. Hareketten en çok etkilenen kara ve deniz kuvvetlerindeki küçük rütbeli subaylar, orta ve küçük memurlar, serbest meslek sahipleri ve ulemaydı diye yazıyordu. Cemiyete karşı olanlar ise sultanlık, halifelik gibi Osmanlı geleneklerinden yoksun ve çok genç olan iddiaçıların yönetici olamayacaklarını iddia etmekteydiler. Bu gerekçe bile toplumsal sınıf kavramını açıkça belirtmektedir. Sorun yaştan ve geleneksel bir durumdan doğan üstünlüğün yanı sıra iddiatçıların bürokrasinin üst kademelerine çıkmak için gerekli deneyim ve toplumsal geçmişten yoksun oluşlarıydı. Bu açıdan bakıldığında iddiatçıların zaten yüksek memuriyetlerde bulunan ve başlıca şikayetleri daha yükselmelerine izin verilmemesi olan genç Osmanlılardan ayrıldıkları görülür. Ünlü bir iddiatçı olan ve sonraları Maliye Nazırlığı da yapan Mehmet Cavit, İngiliz Büyükelçisi'nin birinci sekreterine Jön Türklerin devlet idaresi konusunda deneyimsiz gençler olduklarını ve yaşa gösterilen saygının burada başka ülkelerden fazla önem taşıdığını söylüyordu. Dipnot: Mr. Hoeller'ın Cavit'le konuşması, Lowther'dan Gray'e Beyoğlu, 26 Mayıs 1909 tarih ve gizli 384 sayılı yazıda. Ayrıca bakınız Anne Mandelstam, Le Sort de l'Empire Ottoman, 1917, sayfa 24. Bu deneyimsizliğin yersiz bir korkudan başka bir şey olmadığı, daha sonraları yüksek mevkilere geldiklerinde davranışlarında gösterdikleri olgunlukla ortaya çıktı. Cemiyetin iktidara gelmesini engelleyen başka nedenler de vardı. Bunlardan biri merkezi, düzenli, ülke çapında bir örgüte sahip olmamalarıydı. Cemiyetin bütün örgütleri Makedonya eyaletlerinde merkezlenmiş Selanik'e bağlı kuruluşlardı. Ayaklanma başarıyla sonuçlandığında imparatorluğun geri kalan bölgelerindeki kuruluşlar yerel idareleri devralmaya hazır değillerdi. İstibdat sırasında birçok gizli cemiyet kurulmuştu ancak gerek istibdat gerekse cemiyetlerin gizli olmaları sonucu dağınık, örgütlenmemiş ve birbirini tanımayan kuruluşlar olarak kalmışlardı. Meşrutiyet ilan edilince hepsi açığa çıktılarsa da ayrı siyasetler güdüyorlardı, ortak bir liderleri yoktu. Dipnot. Yalçın aynı eser. 12 Sarı La Jeune Türkiye et la Revolution. Sayfa 34-35. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin devrimden hemen sonra padişah bir heyet yolladığını anlatmaktadır. Abdülhamit'in yalnız heyetin başkanını göreceğini bildirmesi üzerine kendisine heyetin başkanı olmadığı haberi gönderilmiştir. Bu koşullar altında cemiyetin açıktan açığa iktidarda olması doğru olmazdı. Onlar da iktidarı görünüşte Said Paşa hükümetine bırakmayı doğru gördüler. Ve zamanla bu iktidar saray, Bağbali ve cemiyet üçlüsünün arasındaki çatışmanın bel kemiği haline geldi. Dipnot, Yalçın, kudretsiz bir hükümet, müvesvis bir padişah, yakın tarihimiz cilt 2, 16 sayfa 75. Devletin yürütme organıyla cemiyet ilk kez Ağustos başlarında Harbiye ve Bahriye nazırlarının kimin tarafından atanacağını görüşmek üzere karşı karşıya geldiler. 1876 anayasasına göre bu hak sadrazama verilmişti ve atamanın padişahın bir iradesiyle onaylanması gerekiyordu. Padişah yalnızca sadrazam ve Şeyhülislam'ı seçebiliyordu. Oysa 1 Ağustos tarihli Hatt-ı Hümayun'un 10. maddesi her dört makamı da atama yapmak hakkını padişaha vermekteydi. Dipnot. Hatt-ı Hümayun'un metni 2 Ağustos 1908 tarihli Tanim ve Sabah gazetelerinde fermanın öbür 14 maddesinde vatandaşların konut dokunulmazlığı, keyfi olarak tutuklanmaması, dış ülkeleri gezi ve yabancı uyruklu vatandaşlarla ticari şirketler kurma hakları güvence altına alınıyordu. Bütün Osmanlıların din ve ırk farkı gözetilmeksizin yasa önünde eşit ve özgür olacakları bildiriliyordu. Ayrıca bütün bakanlıkların özellikle harbiye nezaretine bağlı eyalet idarelerinin yeniden düzenlenmesi için hazırlanmakta olan raporlar yakında meclise sunulacaktı. Bu sadece anayasayla ilgili bir sorun değildi. Harbiye ve bahriye nazırlarını atayacak kimse aynı zamanda silahlı kuvvetleri denetimi altında tutabilecekti. Temel desteği kara ve deniz kuvvetlerindeki küçük rütbeli subaylar olan cemiyet, padişahın bu alana el atmasının kendi durumunu zayıflamasına yol açacağını düşünüyordu. Bu yüzden Hatt-ı Hümayun'un 10. maddesine şiddetle karşı çıkarak Said Paşa'yı bu hattı hazırlamakla suçladılar. Said Paşa ve Dahiliye Nazırı Memduh Paşa zaten siyasal suçlarla birlikte adli suçluları da serbest bıraktıkları ve eski rejimin yozlaşmış memurlarının kaçmalarına göz yumdukları için cemiyetin kuşkuyla izlediği kişilerdi. Dipnot, Türk geldik. Görüp işittiklerim, sayfa 3. Türk geldiğe göre Memduh Paşa sadece siyasi suçları serbest bırakmaya niyetliydi. Ama malumatın sahibi Baba Tahir'in kışkırttığı adi suçlular, kendileri de serbest bırakılmazsa şiddete başvuracaklarını söyleyerek Memduh Paşa'yı tehdit ettiler. Daha fazla kargaşalığın çıkmasına endişelenen Memduh Paşa da bütün suçların serbest bırakılması için emir verdi. Türk geldi, görüp işittiklerim, sayfa 2-3. Kanunu Esasi ve Yeni Hattı Hümayun Tanin 3-4 Ağustos 1908 Yalçın Talat Paşa sayfa 17 olayı İttihat ve Terakki Cemiyeti açısından anlatmaktadır. Ayrıca Lofter'den Gray'e İstanbul 2 Ağustos 1908 tarih ve Gizli Telgraf 208 sayılı yazı. İttihatçılar bu davranışların devrimi gözden düşürmek, karalamak amacıyla yapıldığından kuşkulanmaktaydılar. 10. madde bu kuşkuları doğrulamıştı. Said Paşa'ya ve 10. maddeye karşı çıkan sadece cemiyet değildi. Şeyhülislam Cemalettin Efendi de bu maddeyi anayasaya ve meşrutiyeti desteklemek üzere Abdülhamid'in ettiği yemine aykırı buluyordu. Dipnot, Şeyhülislam Cemalettin Efendi, Hatıratı Siyasiye 1336-190, sayfa 10-12. Kabine toplantısında Said Paşa maddeyi padişahın silahlı kuvvetler başkumandanı olduğu, dolayısıyla her iki nazırı da seçme hakkına sahip bulunduğu gerekçesiyle savunuyordu. Dipnot, Şeyhülislam Cemalettin Efendi aynı yerde. Said Paşa 10 Ağustos'ta görüştüğü Fitzmaurice'ı, kuramsal olarak padişaha ait olan kara ve deniz kuvvetlerine emir verme hakkının sadrazam tarafından atanmış nazırlara devredilmesi için ısrar edip, padişaha gücendirmekten çekindiğini söylemişti. Bakınız Lofter'dan Gray'e, Tarabya 10 Ağustos 1908 tarih ve gizli 459 sayılı yazı. Said Paşa'nın savunusu için bakınız Levant Herald gazetesi 25 Ağustos 1908. Ona karşı çıkan kabine üyeleri ise bu makamların askeri makamlar olmadığını, geçmişte Celal Paşa gibi sivillerin bu makamlara getirildiğini söylüyorlardı. Öte yandan Said Paşa'nın gerekçesini kabul etmeyen Şeyhülislam istifasını göndermiş, ancak padişah bu istifayı reddetmişti. Bu kadar şiddetli bir muhalefet karşısında Said Paşa kendisinin istifa etmesinin gerekli olduğuna karar verdi. 1 Ağustos'tan önce cemiyet Hüseyin Hilmi Paşa aracılığıyla İstanbul'a bir temsilci heyeti gönderip padişahtan konuyu görüşmek için izin istemişti. Padişahın istemeyerek verdiği bu izin üzerine 1 Ağustos'ta Talat Bey, Cavit Bey ve Rahmi Bey'in oluşturduğu bir heyet Edirne'den İstanbul'a gelmişti. Dipnot, uzun çarşılı aynı yerde Lofter'dan Gray'e Tarabya 4 Ağustos 1908 tarih ve gizli 448 sayılı yazı. Heyet Said Paşa ile uzun bir görüşme yaptı. Ancak Said Paşa bu görüşmede öyle kaba konuşmuş, öylesine sözünü esirgememişti ki Dahiliye Nazırı Hacı Akif Bey bile hayretler içinde kalmıştı. Heyet daha sonra Kamil Paşa ile görüşerek kuracağı kabinede Harbiye Nazırlığı görevini Trablus Valisi Recep Paşa'ya vermesini istedi. Sonunda da padişahı ziyaret ederek Kamil Paşa'nın başkanlığında bir kabine kurulmasını ve bu kabineye Recep Paşa'nın Harbiye Nazırı olarak atanmasını, ayrıca 1 Ağustos Hattı Hümayun'un yeniden gözden geçirilip düzeltilmesini istediler. Kamil Paşa Recep Paşa ile ilgili öneriyi kabul ettiği halde padişahın bu konudaki yanıtı olumsuz olmuştu. Abdülhamit Recep Paşa'yı aşırı hırslı ve bağımsız buluyor. Rıza Paşa'nın Harbiye Nazırı olarak kalmasını yeğlediğini söylüyordu. Ancak cemiyetin ve Şeyhülislam Cemalettin'in ısrarları sonucunda Recep Paşa'nın atanmasına razı oldu. Dipnot, Cemalettin Aynesar sayfa 12. Abdülhamit'in Recep Paşa hakkındaki görüşü için bakınız Cevat Aynesar sayfa 8-11. Said Paşa 5 Ağustos'ta istifasını verdi. 6 Ağustos'ta sadrazam olarak atanan Kamil Paşa'dan kabineyi kurması istendi. Dipnot, Said Paşa'nın istifası ve Kamil Paşa'nın atanması için bakınız 6 ve 7 Ağustos 1908 tarihli Tanin ve Sabah gazeteleri. Cemalettin Aynesar sayfa 12-13, Cevat Aynesar sayfa 8. Hattın Fransızca çevirisi Lofter'den Gray'e Tarabya 12 Ağustos 1908 tarih ve gizli 473 sayılı yazıda. Ertesi gün Sabah gazetesine yayımlanan bir bildiriyle cemiyet yeni kabineyi bütün gücüyle destekleyeceğini açıklıyor ve halkın yabancıların eleştirilerini önlemek üzere kanun ve nizamın yürütülmesi için işbirliği istiyordu. Ülkede süre giden kargaşalığa bir çözüm yolu bulmak için girişilen ilk girişimde böylece sonuçlanmış oluyordu. Cemiyet ile Babali arasındaki bu işbirliğiyle sarayın iktidar tekelini alma çabaları bir kez daha dizginleniyordu. Böylelikle iktidar Babali'nin eline geçiyor ve cemiyet imparatorluğu yönetiminde etkin bir görev almadan meşrutiyetin bekçisi rolünü oynamayı sürdürüyordu. Yönetim ve islahat sorunu Kamil Paşa kabinesiyle ortaya çıktı. İki nazır dışında kabineyi oluşturanların hepsi yeniydi ve İngiliz başkonsolosunun deyimiyle hepsi de deneyimli, becerikli, enerjik, bütün toplum kesimlerince sevilen adamlardı. Dipnot, Lofter'dan Gray'e Tarabya 12 Ağustos 1908 tarih ve gizli 473 sayılı yazı. Kamil Paşa'nın Said Paşa kabinesine alıkoyduğu iki kişi Şeyhülislam Cemalettin Efendi ile Hariciye Nazırı Tevfik Paşa'ydı. Kabinenin tam listesi için bakınız Türk geldi aynı eser sayfa 5 ve Cevat aynı eser sayfa 190-191. Gene de aralarında tek bir cemiyet üyesi yoktu. Kamil Paşa'nın programı 16 Ağustos'ta basında yayımlandı. Dipnot, Meclisi Vükela'nın programı Sabah gazetesi 16 Ağustos 1908, İngilizce'ye çevirisi Lofter'dan Gray'e Tarabya 18 Ağustos 1908 tarih ve gizli 494 sayılı yazıda. Programda Kamil Paşa'nın imparatorluğu anayasaya uygun olarak yönetmek kararı aldığı bildiriliyordu. Ancak programı uygulamaya başlamak için Mebusan Meclisi'nin toplanmasını beklemek mümkün olmadığından sadrazam eski rejimin anayasaya aykırı bazı yasalarını değiştirecekti.